Cuma öğleden sonra.
Cuma öğleden sonra. Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor. Bugünkü Cuma öğleden sonra programımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden temenni ediyorum. Bugün günlerden Cuma ve alışılageldiği üzere yine Cuma öğleden sonra programında ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz değerli dinleyiciler. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız ve her zaman olduğu gibi dini konuları ele alacağız, dini konularda sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Bu arada tabii saat 15.30'dan itibaren özellikle canlı yayında telefon bağlantısı kurmak isteyenler olursa dinleyicilerimizden onları da elbette ki kabul edeceğiz ve canlı yayında soru sormak veya herhangi bir konuda herhangi bir şey paylaşmak, konumuzla ilgili tabii, programımızla ilgili bir şey paylaşmak isteyenler olursa onları da memnuniyetle katılımlarını sağlayacağız. Bugünkü programımızda değerli dinleyiciler özellikle bir sureyi, geçen hafta olduğu gibi bu haftada bir sureyi, Maun suresini ele almak istiyorum. Bu surenin üzerine biraz duracağız. Çünkü bu sure bizlere inancımızla ilgili, duruşumuzla ilgili, şahsiyetimizle ilgili ve ahlakımızla ilgili, ahlakımızın nasıl olmasıyla ilgili belirli prensipleri ortaya koymaktadır. Bizlere bu noktada ışık tutmaktadır ve yol göstermektedir. Ve her insanın buna ihtiyacı vardır. Onun için bu konuyu ele almak istiyorum. Bu arada değerli dinleyiciler, programın bu asıl kısmına geçmeden önce şunu da ifade etmek istiyorum. Son günlerde çok üzücü olaylar oluyor. Hem Avrupa'da hem işte Türkiye'de hem de hatta Medine'de, Suudi Arabistan'da üzücü olaylar oldu. Bu olaylar esnasında yüzlerce kişi hayatlarını kaybettiler. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz ve her türlü buradan da daha önce farklı ortamlarda ifade ettiğimiz gibi terörün her türlüsünü lanetliyoruz. İnsanlığa karşı yapılan her türlü nefret saldırısını lanetliyoruz. Yani tutun bir önce işte Fransa'da bir olay meydana geldi. Ondan sonra son günlerde Almanya'da bir olay meydana geldi. Ondan önce Bağdat'ta bir olay meydana geldi. Medine'de bir olay meydana geldi. Suudi Arabistan'da birkaç şehirde böyle olaylar oldu. Afganistan'da herkese. Son günlerde Türkiye'de de aynı şekilde buna benzer bir takım eylemler, terör eylemleri ve insan haklarına, insanlığa yönelik bir takım saldırılar meydana geldi. Darbe teşebbüsleri yapıldı. Bütün bunlar insanlığın ne kadar zor durumda olduğunu ve ne kadar insanlığa muhtaç olduğunu, vicdana muhtaç olduğunu gösteren olaylardır. Çünkü değerli dinleyiciler, insan vicdan sahibi olmazsa o insandan her şey beklenir. Yani insanlığını kaybeden insandan her şey beklenir. Bunun kisvesi ne olursa olsun, din adından olur, işte belli grup adından olur, belli insanlar adından olur vesaire vesaire, belli etnik gruplar adından olur, sosyal gruplar adından olur, fark etmiyor. İnanç adından olur, ideoloji adından olur. Ya önemli olan insan insanlığını kaybetmemesidir. Sağlam bir şahsiyetle, sağlam bir karakterle yetişmiş olması gerekmektedir insanın. Aksi takdirde o insandan her türlü şey beklenebilir. Onun için bizler Müslümanlar olarak buna çok önem veriyoruz ve önem de vermeliyiz. Yani işin temelinde sağlam prensiplere oturmuş bir eğitim olması gerekiyor. Yani insanı en üstte tutan bir anlayış olması gerekiyor. İnsanı, toplumu, ondan sonra insanla Allah arasındaki ilişkileri, bunları çok iyi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Çok iyi bir şekilde anlamlandırmak gerekiyor ve çok iyi bir şekilde yerli yerince oturtulması gerekiyor. Aksi takdirde bir taraftan birisi çıkıyor din adına, yani tırnak içerisinde din adına terör eylemi yapıyor. Başka taraftan din adına birisi insanlığa saldırıyor, insanlara saldırıyor. Başka taraftan birisi darbe teşebbüsünde bulunuyor. Yine din adına, insanlık adına. Bunlar çok üzücü ve vahim olaylar. Bu aslında bir taraftan da ne yazık ki şunu da söylememiz gerekiyor. Bunların birçoğunda Müslümanlar, Müslümanlar özne olarak, yani Müslümanlar işi yapan fail olarak gösterilmekle birlikte asıl zararını gören Müslümanlardır. Asıl nesne olanlar Müslümanlardır. Bunun mağduru olan Müslümanlardır. Çünkü bunu tutup milyarlar, 2 milyara yakın kişiden bunu yapanlar 5-10 bin kişi belki, 100 bin kişi belki, ama bunların bütün yaptıkları 2 milyar kişiyi itham altında bırakıyor. 2 milyar kişiye zarar veriyor. Bunun dışında artık tabii Müslümanlar dışında da herkeste zarar geliyor. Onun için bunun önüne geçmenin yolları araştırılması gerekiyor. Bunun önüne geçmenin yollarının bulunması da ve uygulanması da herkesin o taşın altına elinin koyulmasıyla mümkün olmaktadır. Yoksa bugünlerde Bulgaristan'da yapılmaya çalışıldığı gibi kanunla bu işlerin çözülecek hali yok. Yani bir kanunu getirmekle, işte radikal İslam vesaireyi yasaklamakla bu işler olmayacak. Bunun temelindeki dinamikleri tespit edip bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Yani bir Müslüman kesinlikle ve kesinlikle insanlığa zarar vermez. Bir Müslüman kesinlikle ve kesinlikle canlılara zarar vermez. Bir Müslüman kesinlikle ve kesinlikle cansızlara da zarar vermez. Cansız varlıklara dahi zarar vermez. Bizim anlayışımızda bu var. Ama bugün bazı Müslümanlar bunu yapıyorsa bu İslam'dan kaynaklanan bir şey değil, İslam'ı yanlış anlamaktan kaynaklanan bir durumdur. Onun için bizler Müslüman olarak, insan olarak, vicdan sahibi insanlar olarak bu tür olayların her birini kesinlikle ve kesinlikle lanetliyoruz, kınıyoruz. Baş müftülük olarak da hemen hemen her saldırının hemen ardından bir deklarasyon yayınlıyoruz. Müslümanları bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Sadece deklarasyon yayınlamakla da kalmıyoruz. Bizim okullarımızda bunun eğitimini veriyoruz. Camilerimizde bunları anlatıyoruz. İnsanlara her fırsatta yayınlarımızda bunu anlatıyoruz. Yani sadece bir deklarasyonla çıkıp kalmıyoruz. Bunun temelini sağlam atmamız gerekiyor. Bu anlamda işte baş müftülük olarak son günlerde birkaç tane ardı arda peş peşe deklarasyonlar yayınladık. Özellikle de Türkiye'de gerçekleşen darbe girişiminden dolayı camilerimizde ezanlar okundu, şehitler için gıyabi namazlar kılındı. İnsanlık için, kardeşlerimiz için, özellikle Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları da var, bizim kardeşlerimiz de var, akrabalarımız da var. Onlar için dualar yapıldı. İnşallah Rabbim bu duaları yapanların içerisinde en aciz kullarının dualarını kabul eder ki bizler de onların yanı sıra bizim dualarımız da yani aciz gördüğümüz ama aslında ağzı dualı insanların, gönlü zengin olan insanların duaları kabul edilir ki bizlerin duaları da onların yanı sıra Allah katında yükselmiş olur. Bu üzücü girişle, bu üzüntülü girişle değerli dinleyiciler, bir nebze olsun bizim de yaklaşımımızı paylaşmaya çalıştım. Şahsi hem de Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğü Kurumu'nun. Şimdi bir ilahi dinleyelim, ondan sonra sohbetimize geçeceğiz.
Ben taşrada arar iken ol can içimde can imiş. Hay hay ben taşrada arar iken ol can içimde can imiş. Mürşit gerek aşk ehline bütün dünya feryadı figandır. Derd ehline derman, ah derd ehline derman yine
değerli dinleyiciler, başta da ifade ettiğim gibi programımızın bu kısmında biraz Eraeytellezî diye başlayan Maun suresi üzerine duracağız. Maun suresi Kur'an-ı Kerim'deki kısa surelerden birisidir değerli dinleyiciler. 7 ayetten oluşmaktadır. Ve İhlas Kevser suresi daha doğrusu özür dilerim. Kevser suresi ile Kureyş suresi arasında bulunmaktadır. Yani son 10 kısa sureden birisidir. Bu sure bizlere çok anlamlı mesajlar vermektedir. Çarpıcı mesajlar vermektedir. Bu sure daha okunurken böyle bir ağır bir okuyuşu vardır. Bunu dikkat sureyi ezber bilenler bilirler. Genellikle de ezberlemekte biraz zorlanırız bu sureyi. Hem kendi tecrübemden biliyorum, hem de Kur'an kursları yaparken çocukların öğrenmesinden hatırlıyorum. Sure biraz zor ezberlenmektedir. Çünkü ağır bir anlamı vardır. Çok derin anlamı ama aynı zamanda ağır bir anlamı olduğu için okunurken de zor okunmaktadır. Fakat bizim hayatımızı çok çarpıcı bir şekilde doğru yöne yönlendiren bir suredir. Maun suresi, önce adından başlayalım. Surenin ismi, surenin son ayetinde geçen El-Ma'un kelimesinden gelmektedir. Ma'un, İslam alimlerinin, müfessirlerinin görüşlerine göre ma'un zekat demektir veya yardım demektir, maddi yardım, sadaka anlamına da gelmektedir. Çünkü zekat da bir anlamda bir sadakadır. Yani insanın malından bir parça vermesi gereken bir parça anlamında. Sure 7 ayetten meydana gelmektedir. 7 ayeti vardır surenin. İslam müfessirlere göre, İslam alimlerine göre sure Mekke'de nazil olmuştur. Ancak alimlerin bir kısmı surenin Mekke'de değil, hem Mekke'de, bir kısmının Mekke'de, bir kısmının da Medine'de nazil olduğunu ortaya atmışlardır. Bu görüşe göre, yani Mekke'de nazil oldu diyenler genellikle içeriğiyle ilgili, ki gerçekten de Mekke'de 17. sure olarak, yani sırasıyla 17. sure olarak nazil olan surelerden birisidir. Mekke'de nazil olduğu bir gerçektir. Ancak İslam alimlerinin büyük bir kısmı surenin ikinci kısmının, yani 3. ayetten itibaren, 4. ayetten itibaren Medine'de nazil olduğunu söylemektedirler. Bu da yine içeriğinden hareketle bunu söylemektedirler. Çünkü orada namazdan bahsedilmekte. Namaz ise daha önce Müslümanlara 5 vakit olarak değil, 2 vakit olarak Müslümanlar namaz kılıyorlardı ve gizli kılıyorlardı. Burada namaz konusunda gevşeklikten bahsediliyor vesaire. Bundan dolayı İslam alimlerinin çoğunluğuna göre bu surenin bir kısmı Mekke'de, diğer kısmı da Medine'de nazil olmuştur. Mekke'de, tamamının Mekke'de nazil olduğunu söyleyenlere göre, söyleyenlerin yaklaşımı da ayette geçen namazı namaz şeklinde değil de dua şeklinde veya ibadet şeklinde yorumladıklarından dolayı yorumlamaktadırlar ve bu şekilde bunu delil olarak göstermektedirler. Yani sadece Mekke'de nazil olduğunu söylemektedirler. Ancak dediğim gibi günümüz alimlerinin de, müfessirlerinin de, klasik müfessirlerin de söylediklerine göre, yani büyük bir çoğunluğa göre bu sure sadece Mekki değildir. Yani hem Mekke'de hem Medine'de nazil olmuştur. Bir kısmı Mekke'de, ilk 3 ayeti Mekke'de, diğer ayetler de Medine'de. Dediğimiz gibi sure 7 ayetten meydana gelmektedir ve surenin nüzul sebebi, yani bir sureyi anlatırken, bir sureyi açıklamaya başlarken bu şekilde açıklarız. Adı, iniş sebebi, içeriği, ayetleri kaç ayettir, nerede nazil olmuştur ve niye nazil olmuştur. Yani nüzul sebebi dediğimiz, bu da önemlidir çünkü sureleri anlamak açısından önemlidir. Yani nerede nazil olduğu yine anlama açısından, doğru bir şekilde anlama açısından önemlidir. Ne zaman ve hangi sebeple nazil olduğunu, yani Allah Teala tarafından gönderildiğini, vahyedildiğini anlamak da bize surenin vermek istediği mesajı anlama açısından önemlidir. Surenin nazil oluş sebebi, yani nüzul sebebi diyoruz buna, sebebi nüzulü veya bir olaydır, yaşanan bir olaydır. Rivayete göre bu birkaç farklı şekilde rivayet edilen bir olaydır. Ama hepsinin özünde şu vardır. Bir yetim, ortada bir yetim var, yardım istiyor. Yardım etmesi gerekenler onu başlarından savuyorlar, kovuyorlar. Bu yetim Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Bazıları böyle delalet ediyorlar. Yani Peygamber Efendimiz'e yönlendiriyorlar birileri. Peygamber Efendimiz'de bu yetime verebilecek hiçbir şey yok o esnada. Ama buna rağmen kendisi veremese de o yetimin hakkının verilmesi noktasında gidiyor, çabalıyor. Bir rivayete göre Ebu Cehil'e gidiyor. Ebu Cehil ona sahip çıkması gerekiyor aslında o yetime. Ona gidiyor. Ebu Cehil'i öyle bir konuşma yapıyor ki Peygamber Efendimiz Ebu Cehil'i o yetime yardım etmeye ikna ediyor. Ve Ebu Cehil ona yardım ediyor. Bu farklı rivayetler var. Farklı rivayetlerde isimler değişebiliyor ama her halükarda o yetime yardımcı olunuyor ve buna sebep olan da Peygamber Efendimiz. Kendisi hiçbir şey yok esnada. Çünkü Peygamber Efendimiz en ufak bir şeyle dahi olsa yetimlere yardım etmeyi seven birisidir. Kesinlikle ve kesinlikle geri çevirmeyen birisidir. Ama o esnada hiçbir şey yok. Onun için hiçbir şey yapamamasına rağmen, yardım yapamamasına rağmen gidiyor, aracı oluyor yardım edilmesi için. Ve kendisini kovan kişiler, bu Ebu Cehil'de olabilir bir rivayete göre, sonunda yetime vermek, yardım etmek zorunda kalıyor. Hatta etrafındakiler, Ebu Cehil'in etrafındakiler Ebu Cehil'i suçluyorlar. Sen de Muhammed'e uydun diyorlar. O zaman Ebu Cehil diyor ki, hayır diyor, ben Muhammed'e uymadım. Sadece o beni öyle sözler söyledi ki beni etkiledi ve beni ikna etti. Ben de onun dinine uymamakla birlikte bu yardımı yaptım. İşte bu olay üzerine sure nazil oluyor. Surenin nüzul sebebi budur. Tabii bu sure nazil olmakla bu sure bize şunu anlatıyor. Yani orada olmuş bir olay, onu bizim kafamızda canlandırıyor. Bizim önümüze canlı bir film gibi önümüze koyuyor ve biz bu olayı izliyoruz ve ondan sonra Allah Teala bu ayet-i kerimelerle bizlere çarpıcı bir şekilde bu olaydan çıkarmamız gereken sonuçları gösteriyor. İşte ayetleri biraz sonra ayetleri teker teker ele almaya başlayacağız. Orada göreceğiz. Nasıl, ne kadar çarpıcı bir şekilde Yüce Allah bizlere, Rabbimiz bizlere bu tür konularda nasıl davranmamız gerektiğini çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Şimdi değerli dinleyiciler, kısaca yani surenin ne nedir, ne değildir, nasıldır, nasıl nazil olmuştur, niye nazil olmuştur bunu anlattıktan sonra bir iki cümleyle içeriğinden de bahsedeceğim. Ondan sonra ayet ayet gitmeye başlayacağız. Şimdi bu surenin içeriği tipik, yani özellikle bir iki ayeti çıkarırsak tipik bir Mekki içeriğe sahiptir. Bu da şu demektir. Mekki içerik dediğimizde Mekke'de genellikle iman üzerine durulur. Mekke'de nazil olan ayetlerde özellikle ahiret günü üzerine durulur ve çok böyle hissi bir şekilde, heyecanlı bir şekilde, çarpıcı bir şekilde ortaya konulur inançla ilgili noktalar ve ahlak üzerine. Bir insanın ahlakı üzerine durulur. Yani bir şahsiyet oluşturma aşamasındadır o dönemde Kur'an-ı Kerim. Yani Mekke'de bir Müslüman şahsiyeti ortaya konmaktadır. Namaz neredeyse yok. Zekat yok. Oruç yok. Hac yok. Muamelat vesaire yok. Allah Teala Allah diyor, peygamber diyor, kitap diyor, ahiret diyor ve vicdan diyor. Vicdan diyor, bir şahsiyet ortaya koyuyor, ahlak diyor, erdem diyor. Bunları yani yardımlaşma diyor, insanlarla iyi geçinme diyor. Yani ortaya bir model inşa ediyor. Bir insan modeli inşa ediyor. Sadece Müslüman modeli değil, bir insan modeli inşa ediyor. Ve bunun üzerine Allah Teala daha sonraki dönemlerde, yani Mekke döneminden Medine dönemine geçtiğimizde veya geçerken artık namaz farz oluyor, zekat farz oluyor, oruç farz oluyor, hac farz oluyor, işte aile hukuku devreye giriyor, insanlar arasındaki diğer alışveriş hukuku vesaire vesaire, devlet hukuku vesaire vesaire gündeme geliyor. Ama işin temelinde sağlam şahsiyete, sağlam karaktere sahip insan duruyor. Bu başta da ifade ettiğim gibi, belki başıyla bağlamamız gerekirse, sağlam bir şahsiyet, sağlam bir karakter sahibi olan insan olmazsa o insan 5 vakit değil 50 vakit namaz dahi kılsa ondan tehlike gelebilir. Ondan insanlara kötülük gelebilir. Onun için önemli olan sağlam bir şahsiyetin kurulması. Bu da yalan söylemeyecek, haksızlık yapmayacak, insan kayırmayacak, zayıfı çiğneme ezmeyecek, güçlünün önünde eğilip bükülmeyecek, her zaman duruşunu ortaya koyacak bir şahsiyet inşasıdır. Rabbimizin bu surelerle ortaya koyduğu. İnşallah bu surenin biraz daha içeriğine gireceğiz ama bir müzik arasından sonra.
Thank you.
Evet değerli dinleyiciler, bu güzel ilahiyi de sizlerle paylaştık. Şimdi de sohbetimize devam ediyoruz. Maun suresini ele alacağız. Ele alıyoruz daha doğrusu. Açıklamaya çalışıyoruz kısaca. Çok fazla detaylarına giremiyoruz. Aslında her kelimeyi çok ayrıntılı bir şekilde ele alabiliriz. Ama böyle bir zamanımız da yok. Böyle bir hedefimiz de yok. Çünkü böyle bir hedefimiz olduğunda ona göre her programda bir kavram işlememiz gerekecek. Biz kısaca tanıtmaya çalışıyoruz. Merak edenler ondan sonra açarlar. Kur'an-ı Kerim'i açarlar, bir tefsiri açarlar. Olmadı bir işte internetten bakarlar, televizyonlarda seyrederler, bulurlar bir şekilde. Biz sadece merak uyandırmaya çalışıyoruz. Şimdi değerli dinleyiciler, Sure-i Celile, Maun Suresi 7 ayet dedik ve Bismillahirrahmanirrahim Eraeytellezî yükezzibu biddîn diye başlıyor. Eraeytellezî yükezzibu biddîn. Soruyla başlayan bir ayeti kerime. Rabbimiz soruyor. Eraeyte, gördün mü? Ellezî yükezzibu biddîn. Dini yalanlayanı gördün mü? Kime soruyor Allah Teala? Kim bu? Yani kime gördün mü diyor? Peygamber Efendimiz'e. Ama aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in şahsında, Peygamber Efendimiz'in yolundan gidenlere, bütün insanlığa, gidecek olanlara muhtemelen gidecek olanlara, dolayısıyla bütün insanlığa hitap var burada. Sen dini yalanlayanı gördün mü? Bu şu demektir. Rabbimiz bu soruyu sormadan da bu olayı bize anlatabilirdi ama soruyu sorarak bir kere bir taaccüp, bir acayiplik olduğunu, bir hayret durumu olduğunu ortaya koyuyor. İkincisi de bizim dikkatlerimizi çekiyor. Eraeytellezî yükezzib. Sen dini yalanlayanı gördün mü? Dini yalanlayanı gördün mü? Bu bizi düşünmeye sevk ediyor. Yani bu dini yalanlayan üzerine dikkatle düşünülmesi gerekiyor. Bu konu üzerinde, dini yalanlayan konusunda dikkatle üzerinde durulması gerekiyor anlamına geliyor. Yani bu ayet-i kerime bize bunu anlatıyor. Öyleyse din ne demek? Şimdi bizim bildiğimiz bir din dediğimizde ne diyoruz? Din Allah'ın insanlar için seçmiş olduğu ve göndermiş olduğu vahiyler manzumesinden oluşan, insanın hayatını hatta ahiretini düzenleyen kurallar bütünüdür din diye tarifini yapıyoruz veya buna benzer bir şekilde tarif ediyoruz. Yani bildiğimiz anlamıyla din, yani insanın hayatına yön veren, insanın hayatını düzenleyen, maneviyatıyla, her şeyiyle insanın hayatına düzen koyan İlahi bir nizam, bir sistemdir. Bu dindir, evet. Ama dinin bir diğer anlamı da var değerli dinleyiciler. Bu diğer anlamı da din günü, Maliki Yevmiddin diyoruz. Yevmiddin. Oradaki din, Maliki Yevmiddin dediğimizde, din gününün sahibi dediğimizde, biz aynı zamanda hesap günü anlıyoruz. Hesap günü. Ahirette hesap günü. Bu da din anlamında kullanılıyor Arapçada. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyi iki şekilde okuyabiliriz. Sen Allah'ın insanlar için, insanların mutluluğu, huzuru için, dünyada ve ahiretteki huzuru için göndermiş olduğu ilahi nizamı yalanlayanı gördün mü? Bir anlamı budur. İkincisi de hesap gününü yalanlayanı gördün mü? İnsanın bu dünyada yaşadıktan sonra eninde sonunda gidip hesap vereceği günü yalanlayanı gördün mü? Bunlar ikisi de mümkündür. İkisiyle ilgili de deliller vardır. İslam alimlerinden mesela İbni Abbas bu dini din anlamında, ilahi nizam anlamında, kurallar anlamında anlamaktadır. Ama başka alimler ve alimlerin çoğunluğu da bunu hesap günü olarak anlamaktadır. İbn Abbas da başta olmak üzere, özür dilerim, İbn Abbas da hesap günü olarak ele alıyor bu dini. Yani İslam alimlerinin çoğunluğuna göre bu hesap günüdür ama bazı alimlere göre de bildiğimiz anlamıyla dindir. Bu da içeriğiyle, özellikle hesap günü diyen alimler içerikle bağlıyorlar. Çünkü içerik biraz hesap gününe daha uygun. Ama din anlamında, bildiğimiz din anlamında da okumak mümkündür. O zaman da biraz daha ahlak, dinin ahlak boyutu üzerine. Çünkü din ahlakı da kuşatan bir müessesedir, bir nizamdır. Yani bu ayet-i kerime bize ya dini yalanlayanı, yani dinin kurallarını görmezden geleni, bir tarafa bırakanı veya hesap gününü, yani insanın hesap vereceği günü yalanlayanına dikkatimizi çekiyor. Bu insana bakın diyor. Yani bu insanın, bu tür insanların üzerine ciddiyetle düşünülmesi gerekiyor. Ama devamında da فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ bunu söylüyor ve hemen arkasına ilave ediyor. Bu kimseler, yani din gününü yalanlayan kimseler veya dini yalanlayan kimseler, dinin kurallarını yalanlayan kimseler, hesap gününü yalanlayan kimseler, inkar eden veya küçümseyen veya hafife alan kimseler şöyle yaparlar. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ bu kimseler yetimi itip kakarlar. Yetimi itip kakarlar. Böyle yetimi hor görürler. Yetime yardım etmezler. Yardım etmemekle birlikte itip kakarlar. Böyle git başımızdan, işte hafife alırlar. Git Muhammed halletsin işini. Olayda anlattığımız gibi, yani sebeb-i nuzulünde anlattığımız gibi, yani başlarından savarlar. Hafife alırlar. Hor görürler, dalga geçerler. Yani bu insanlarda din gününü, yani hesap gününü veya dini yalanlayan kimselerde bir vicdansızlık söz konusudur aynı zamanda. Çünkü Allah'ın en zayıf kullarından olan yetimi, anası babası olmayan bir evladı, bir çocuğu, bir yetimi, bunlar böyle paçavra gibi ortalıkta dolaştırırlar. Top gibi birbirlerine atarlar. Böyle bir vicdansızlığa sahiptirler. Yükezzibu biddin fezalike allazi yed'u yetim ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Ve miskine yardım etmeye de teşvik etmezler. Yani ihtiyaç sahibine, bugün yiyecek içeceği olmayan insanlara yardım etmeye konusunda da teşvikkar davranmazlar, teşvik etmezler. Oysa miskin dediğimiz kimselerin, fakir, gariban dediğimiz, hani bugün yiyecek ekmeği olmayan kişilerin, onların malların üzerinde hakları vardır. Bunu nereden biliyoruz? Zariyat suresinin 19. ayetinde onların mallarında sail ve mahrumların hakkı vardır diyor Allah Teala. Veya başka, işte zekattan da biliyoruz. Zekat fakirlerin, garibanların, miskinlerin bir hakkıdır. Böyle bir hakkı olmasına rağmen bırakın ya, yani onlara yardım edilmesini teşvik etmezler. Yardımcı olmazlar. Bu konuda gayret etmezler. Ve ne yaparlar? İşte yetimi iter kakarlar. Garibana hiç dikkat çevirmezler. Ve bu şekilde bu onların nasıl zayıf bir imana sahip olduklarını veya hiçbir imana sahip olmadıklarını, Allah'ın kendileri için göndermiş olduğu nizama uymadıklarını, hesap gününe imanlarında ciddi bir sıkıntı olduğunu göstermektedir. Bir ara daha verelim değerli dinleyiciler, ondan sonra biraz daha devam edeceğiz.
Hakkın emrin tutalım, yasak Mevlam, hu, hu, hu, taş cesaretle pişer aş. Ey azizim hak yoldaş, gel zikredelim hakkı.
Evet değerli dinleyiciler, bir dinleyicimiz var telefon hattında. Alo.
Alo, iyi günler, hayırlı cumalar Vedat Hoca.
İyi günler efendim, sizlere de hayırlı cumalar. Buyurun.
Zagorçuk'un haberi diyorum, ben Erkin'in annesi, Sofya'dan Turgut Şimeker'in vasikası.
Efendim?
Erkin'in annesi ben, baklavacının, Zagorçuk'un.
Evet, evet, buyurun, buyurun.
Şimdi ben geldim doğmam Çernolik'ten.
Evet.
Benim bir Ayşe annem var, o da Ayşe annem var. Bizi gece gündüz kaçırmıyor. Sadece toklar kaçarsa kaçırıyor. İsteye bana, isteyelim Medine'nin yollarında gül kopardım alamadım. Son çok isteyelim. Bir de çocuğu var yanında, ona 2 yaşa yeriz. Onu da selamlayayım. Eğer vakit bana da alayım. Varsa imkanı, yoksa gene Allah razı olsun.
Tamam inşallah. İnşallah biz onu sonunda selamlayalım. Sonunda son ilahi gönderelim.
Ayşe gel, bir de çocuğu Fevzi, oğlu Fevzi.
Çernolik'ten.
Evet, Medine'nin yollarına varamadım, gül koparıp alamadım. O bu insan okuyup kılıyor ya vakit namazında, Kur'an'ında.
Tamam ama efendim.
Oğlunla yaşıyor. Hadi iyi günler Vedat Hoca.
Oldu, sağ olun, teşekkür ederim.
Haydi.
Sağ olun, hayırlı günler efendim. Evet değerli dinleyiciler, inşallah bu dinleyicimizin arzusunu yerine getireceğiz. Bir ilahiyle sonunda selamlayacağız. Ama daha biraz zamanımız olduğu için bir dinleyicimiz daha var sanki telefon hattında. Onu da almaya çalışalım. Eğer bir dinleyicimiz var mı? Yok herhalde. Var. Evet. Alo.
Alo.
Alo.
Vedat Hoca, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar.
Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Sizlere de hayırlı cumalar.
Ben Kırcan Efendi'nin Hocent Gönül'den Nazım.
Buyurun efendim.
Şimdi bugün cumada, Allah kabul etsin, çünkü hepimizin cumamızı. Bir konuya girdiler orada arkadaşlar. İşte dünya işleriyle meşgul falan gibileri. Ben dedim çağımızda ibadet yeridirim.
Evet.
Böyle şeyler olmaz. Değil mi? Dünya işlerine ulaşmak, siyaset falan filan.
Evet.
Sen haklısın dediler, anlıyor musun? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Caiz midir, değil midir?
Camide tabii, camilerde... Alo?
Evet, evet.
Şimdi camilerde, isterseniz telefonunuzu da kapatabilirsiniz. Ben sorunuzu cevaplandıracağım.
Tamam.
Oldu efendim, hayırlı günler. Evet, değerli dinleyiciler, camiler Allah'ın anılması için yapılan yerlerdir. Bu Kur'an-ı Kerim de bize böyle bildiriyor. Onun için camilerde öncelikli işimiz Allah'ın anılması olmalıdır. Ama camilerde bunun dışında herhangi bir şey yapılabilir mi? Elbette ki yapılabilir. Ne zaman, nasıl yapılır? Allah'ın adının anılmasını engellemeyecek şekilde yapılabilir. Bu da bizim genelde camilerimizde değerli dinleyiciler, cami odaları vardır. Cami odasında oturursunuz, sohbetinizi yaparsınız, konuşursunuz. Yine dediğimiz gibi Allah'ın kurallarına aykırı olmayacak şekilde. Ama ibadet için toplandığımız o yerde, işte namaz için toplanmışız. Namazdan önce orada ne yapılması gerekir? İşte Kur'an okunması gerekiyor, vaaz edilmesi gerekiyor, nasihat edilmesi gerekiyor. Orada tutar da dünya işlerini konuşursak, özellikle bizi birleştirmekten ziyade bölecek olan siyasi bir takım konulara girersek bu cami adabına uymamış olur. Camide siyaset konuşulamaz mı? Peygamber Efendimiz'in zamanında konuşulmuş ama nasıl olacak bu? Bizi bölen siyaset değil, bizi birleştiren bir şey varsa o zaman ancak. Onun için günümüzde siyaset dediğimizde bölen bir şey olduğu için biz camide, ibadet mekanında böyle şeylerden uzak durmamız gerekiyor. Dediğim gibi Allah'ı zikretmekten bizi alıkoyacak, Allah'ı anmaktan bizi alıkoyacak şeylerden uzak durmamız gerekiyor. Günümüzde siyasette, diğer dünya işleri de bizi oradan, zaten bütün gün dünya işleriyle uğraşıyoruz. Oraya yarım saatliğine gelmişiz, 15 dakikalığına gelmişiz, 20 dakikalığına, orasını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Siyasi işleri başka yere bırakmamız gerekiyor. Çıktıktan sonra çok siyaset yapabiliriz. Yani camileri siyaset meydanına veya dünya işlerimizi çözme meydanına çevirmememiz gerekiyor. Özellikle ibadet edilecek zamanlarda. Ha, onun dışında işte cami odasında oturursunuz, dünya ahvalini konuşursunuz, kahvenizi içersiniz vesaire, bu ayrı meseledir. Ama işin yine temelinde bizi bölecek, bizi birbirimize, bizim birbirimize nefretimizi uyandıracak, bizi kavgaya götürecek şeylerden özellikle camide uzak durmamız gerekiyor. Normalde de uzak durmamız gerekiyor ama özellikle camide uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bu Allah'ın camileri tesis ediliş Allah'ın koymuş olduğu, belirlemiş olduğu camilerin tesis ediliş, camilerin kuruluş gayesine aykırıdır. İnşallah net bir şekilde açıklanmıştır değerli dinleyiciler. Şimdi hemen, çok kısa zamanımız olduğu için, 1-2 dakikamız olduğu için kısaca Maun suresinin son ayetlerinde, belki bu kısım üzerine biraz daha geniş durmamız gerekiyordu ama ancak zamanımız bu kadar değerli dinleyiciler. Kısaca onu da açıklamaya çalışalım. İlk 3 ayet-i kerimede Allah Teala bize din günün, yani hesaba, dini kurallara uymamızı emretti. Uymamamız durumunda nasıl kötü sonuçlar olacağını bize hatırlattı. İnsanın ahlaklı olmasını, dürüst olmasını, insanlara karşı insanca davranmasını, bu bağlamda da yetime ve garibanlara sahip çıkılmasını bizlere öğretti. Ondan sonra da Allah Teala, tamam bunları yapıyorlar bu insanlar ama aynı zamanda فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاعُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاعُونَ. Şimdi bu ayet-i kerime, 3 ayet-i kerime arka arkaya, yazıklar olsun, vay o namaz kılanların haline. Hangi namaz kılanların haline? Namazlarını kılarlar ama gaflet içerisinde kılarlar. Bunu açıklamaya çalışacağım. Ve gösteriş yaparlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاعُونَ, gösteriş yaparlar. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, aynı zamanda da zekatın vermesini, zekat vermeyi, sadaka vermeyi, yardımlaşmayı engellerler. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Din gününü, hesap gününü yalanlıyor. Ondan sonra garibanlara yardımı teşvik etmiyor, yardım etmiyor, teşvik etmiyor. Ve bu insanlar öyle insanlar ki aynı zamanda namaz kılıyorlar. Namaz kılıyorlar ama namazı, kıldıkları namazdan gafildirler. Namazların farkına varamıyorlar. Namazlardan alınması gereken o zenginliği alamıyorlar. O duyguyu kazanamıyorlar. Huşu içerisinde yapamıyorlar. Niye? Çünkü gösteriş yapıyorlar. İki yüzlülük yapıyorlar. Aynı zamanda وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, aynı zamanda başkalarına yardım edilmesini de engelliyorlar. Allah bu bizi bu konularda çok ciddi bir şekilde uyarıyor değerli dinleyiciler. Şimdi buradaki namaz kılanların gaflet içerisinde olmasını İslam alimleri diyorlar ki, namazını vaktinde kılmayan, namazını son ana bırakan, istemeye istemeye kılan, sadece üzerimdeki borcu hadi atıvereyim diye, bir yükü hafifleteyim diye kılan, bunlar aslında münafıkların alametleridir. Burada Allah Teala bize münafıkların alametlerini anlatıyor ve bizim Müslümanların böyle olmamamız gerektiğini bildiriyor. Yani ilk 3 ayette kafirlerin veya müşriklerin, inanmayanların alametlerini, daha sonraki 4 ayette de münafıkların, riyakarların alametlerini anlatıyor. Bizler bunların hepsinden uzak durmamız gerekiyor. Yani hesap gününde Allah'ın huzurunda hesap vereceğimizi hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor ve buna göre ahlaklı, erdemli olmamız gerekiyor. Aynı zamanda da Rabbimize karşı ibadetlerimizi de samimiyetle, ihlasla, dürüstçe bir şekilde, en güzel bir şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Namazımızı düzgün kılmamız gerekiyor. Zekatımızı vermemiz gerekiyor. Başkalarını da teşvik etmemiz gerekiyor. Velhasılı kelam, bizim iyi bir insan, şahsiyetli, dürüst bir insan olmamızı, hem Rabbimizle hem de insanlarla ilişkilerimizin güzel olmasını Yüce Rabbimiz bizlere emrediyor değerli dinleyiciler. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Güzel bir dünyada güzel günler geçirmek üzere. Allah'a emanet olun.
Söyle.